Ayrım 22.
Bir şişe ematopol, bir şişe yıllanmış armanyak, bir Michelin kılavuzu. Tam yola çıkmak üzereydi ki Renault telefon etti. Lyon bölgesinde durum tamamıyla düzeldi. Olanca kuvvetlerini Saint-Quentin-Peron bölgesinde 1. Ordu'ya yöneltmiş bulunuyorlar. Görünüşe bakılırsa kıyıya ulaşmak niyetindeler. Bugün mecliste konuşacağım. Tessa keyfinden neredeyse uçacaktı. Sekreterini karşısına alıp kendinden emin bir gülümseyişle şu küçük nutku çekti. Paniğe kapılmamak gerektiğini söylemiştim size, değil mi? Bu yaşımda mertliği size ben öğretiyorum, bakın. Oysa mertlik gençliğe has bir özelliktir. Paulette telefon etti ama çok geç gitmişti. Jolie'yi çağırdı hemen. Şişman gazeteci soluk soluğa daldı içeriye ve cümleleri ard arda sıralamaya başladı. Şehirde tam bir panik havası hüküm sürüyor. Montigny kaçtı. Kasamda topu topu 100 frank para var ve bütün gazeteler taşınıyor. Ben nereye gidebilirim ki? Marsilya'yı düşündüm ama Roma radyosunu dinleyince vazgeçtim. Öyle sanıyorum ki İtalyanlar yarına kalmaz harekete geçecekler. Para bakımından korkmayın, onu hallederiz. Sizi endişelendiren şeyi anlamıyorum. Uzun zamandan beri durum hiçbir zaman bu derece istikrarlı olmamıştı. Yoksa Almanların Paris'e yürüdüğünü mü sanıyorsunuz? Katiyen Londra'ya yürüyorlar. Ve kendinden emin bir edayla gülmeye başladı. İtirazı denedi Jolio. Burada olup bitenleri bir dakika sonra haber alıyorlar. Ama biz biliyor muyuz onların planlarını? Ama Tessa kendisine örtülü ödenekten 300 bin frank verdireceğini söyleyince Almanların planlarını unutuverdi. Yazıhanesine döner dönmez de bir başyazı dikte etti. Düşmanın manevrası belirli bir hale girmektedir. Almanlar müttefiklerin zayıf noktası olan Büyük Britanya'yı işgale hazırlanmaktadır. Bizlerse deniz aşırı dostlarımızın kendilerini gafil avlatmayacaklarından emin bulunmaktayız. Sonra evine koştu. Bavullarını boşaltabilirsin Marie'ciğim. Kalıyoruz. Londra'ya doğru yöneldiler. Tessa bana 300 bin frank verdi. Şu anda İngiltere'nin halini düşünüyorum da. Almanlar bize bir aylık kredi açmış bulunuyor. Kâr kârdır. Jolio'nun yazısını okuyan Parisliler rahat bir nefes almışlardı. Hükümetin iki tedbire başvurduğu ilan ediliyordu gazetelerde. Ertesi gün içinde Notre Dame Katedrali'nde Renault'un hazır bulunacağı büyük bir ayin tertiplenmişti. Ayrıca İçişleri ve Adalet Bakanları Paris'teki son komünist organizasyonların kalıntılarını da temizlemek hususunda kesin talimat vermişlerdi. Nitekim üzerlerinde Humanite ile yakalanan 8 işçi 5'er yıl hapse mahkum edilmişti. Belçika'daki Alman birlikleri ağır kayıplara uğramaktaydılar ve kıtalar dolusu Alman askeri kaçmıştı cepheden. Gene gazeteye bakacak olursanız borsa en parlak günlerinden birini yaşamıştı. Renault meclisteki konuşmasında kararlılık ve cesaret konularını işledi. Kürsüden indiği vakit Tessa kendisini tebrike koşmuştu. Bugün gene formundasın. Hükümetin bu sabah gitmemiş oluşu çok iyi. Almanların Londra'ya yürüdüğünü söylediğin vakit nasıl rahatladım bilemezsin azizim. Londra'ya mı? Renault kaşlarını çatmıştı. Londra'ya yürüdüklerini değil, kıyıya ulaşmak istediklerini söyledim ben sana. Eymenz'e yürüyorlar. Orduyu sarmak için. Anladın mı şimdi? Bir baş hareketiyle anladım demişti Tessa ama inanmamıştı. 5 dakika sonra da Brutel'in kulağına eğilmiş fısıldıyordu. Patronları için endişe duymakta Reyno. İngiltere'nin hezimetinde bir komisyoncu. Almanların Londra üzerine yürümesi hoşuna gitmiyor tabii. Zaten birkaç günlük ömrü kaldı kabinenin. Almanlar Eymenz'e girdikleri anda Röyne'de düşecektir. Ne kadar erken düşerse Fransa için o kadar iyi. 19. Mızmız bir ihtiyar sesi güçlükle geliyordu generalin kulağına. Davis ise reseptöre bağırmaktaydı. İşitmiyorum, işitmiyorum. Bir uğultu bastırıyordu bütün sözleri. Sonra birdenbire gürültü dindi ve Picard'ın sesi yan odadan geliyormuşçasına berrak çınladı. Düşman Leon tarafına doğru ilerlemekte, başkent tehlikeye düşmüş bulunmaktadır. Devise zivanadan çıkmıştı. Çılgınlık bu söylediğiniz. Leon önlerinde basit bir gösteri, klasik bir şaşırtma numarası yapıyorlar. Asıl hedefleri Eymenz. bana takviye gönderecek olursanız durum düzelebilir. De Gaulle'ün Tank Tugay'ını yollayın bana. İşitiyor musunuz? Alabildiğine bıkkın bir kadın sesi durmaksızın tekrarlıyordu. Paris, Paris. Uğultu arasında şu kelimeleri seçebildi Davis'e nihayet. Hücum tankları Tugay'ı gönderilmeyecektir. Boğucu bir sıcaklık vardı odada. Ateş gibi olmuş olan telefon reseptöründen tatsız bir koku yayılıyordu. Boyun düğmesini çözdü Davis'e, bir bardak ılık su içti. Sakalı uzamış yanaklarında ter taneleri parlıyordu. Kan çanağına dönmüş gözleri yuvalarından fırlamış gibiydi. Üç geceden beri bir an bile uyumamıştı. Kurmay başkanı girdi. General Gort sabah 6'da hücuma geçeceklerini bildiriyor. 11. alayla irtibat halinde misiniz? General Vigno aklını kaçırmışa benzer. Alayının savaşacak durumu kalmadığını bildiriyor bana. Sol kanatlarını savunmak zorundalarmış. Tanklara karşı mı? Hayır, piyadelere karşı. Kamyonlarla geliyorlar. Kıpkırmızı kesilmişti general, bir bardak su daha içti. Tam kargaşalık. Ama her şeye rağmen İngilizlere desteklemek zorundayız. General Gort bir karara varmadan önce benim fikrimi alabilirdi pekala. 11. Alay Kurmayı şu anda nerede bulunuyor? Granges'de. Kaç kilometre? 17 kilometre ama oraya ulaşıp ulaşamayacağınızı bilmiyorum. Düşmanın nerede bulunduğunu söylemek çok güç. Karılan bir hamurdan farksız durum. Bazen biz, bazen Almanlar çıkıyor üste. Sonra gene biz, sonra gene Almanlar. Bozuk bir hücum tankı tıkamıştı yolu. Küçük köylü çocukları keçi sürülerini önlerine katmış kaçırmaktaydılar. Adım başında kırık dökük otomobiller göze çarpıyordu. Çoğu Belçikalı olan kaçaklar birer harabe haline gelmiş evlerine dehşet içinde bakıyorlardı. Yarım saat duraklamak gerekti. Lastiklerden biri patlamıştı, yedek lastik de yoktu arabada. Yaşlı bir kadın yaklaştı generale. Buruşmuş esmer yüzü toprağı andırıyordu. Bir yandan ağlıyor, bir yandan da önlüğüyle gözyaşlarını kuruluyordu. Niçin gidiyor bütün bu askerler, niçin terk ediyorlar bizi? Sakin olun dedi Davis'e. Yaşlı bir insanım ve eski bir askerim ben. Yalan söyleyemem. Buradan gitmeyeceğiz. Siz de gitmeyin. Granges'e yaklaşırken general aniden şoföre arabayı durdurmasını emretti. Nereye gidiyorsunuz böyle vali bey? Ceketinin yakasında küçük bir kırmızı gül taşıyan son derece şık giymiş bir adam indi karşıdaki arabadan. Şaşkınlıktan eldivenini düşürmüştü. Genç bir kadın vardı arabanın içinde. Valizlerin ve paketlerin ortasında kaybolup gitmişti adeta. Vali kaçmaktaydı. Ben diye kekeledi. İnsafsız bir sesle haykırdı Davis'e. Ben söyleyeyim size ne olduğunu. Siz bir alçaksınız. Eğilip eldivenini aldı vali. Sonra kayıtsız bir edayla sükunetini korumaya gayret ederek ben sadece İçişleri Bakanı'nın emrine itaat ediyorum dedi. Hakaretinize gelince şerefli geçmişinizi göz önüne alarak tamamlayamadı sözlerini. Davis ise ilerleyip adamı tokatlamıştı. Arabanın içindeki kadın boğulur gibi bir sesle Gaston diye haykırdı. Sonra da Davis'e dönüp inledi. Kasap! General derhal unutmuştu bu tatsız olayı. Ertesi günü başlayacak olan harekatın kazanma şansını hesaplıyordu şimdi. Almanlar çok daha avantajlı durumdaydılar. Mütecanis bir kumanda heyetleri vardı hiç değilse. Niye onun fikrini almadı yani General Groth? Belçikalıların da sadece kendi hesaplarını hareket ettikleri söyleniyor üstelik. Tam bir anarşi. Başka bir tercih imkanı yok ki Allah kahretsin. Neyse ki İngilizler en azından 8 Alman tümenini meşgul edecektir. Eğer hava kuvvetleri dayanabilecek olursa. Taarruz planını açıkladı General Vigno'ya. Vigno susuyordu hep. Davis ise ona cesaret vermek amacıyla özellikle de Paris ne der diye katiyen düşünmeyin dedi. İşin içine ettikleri yeter artık. Sanıyorlardı ki savaş karşılıklı bir söz düellosundan ibarettir. Hitler'in 3 nutkuna karşılık Dalayder 6 nutuk verecek olursa savaşı kazanırız sandılar. Gaf üstüne gaf yaptılar. Nedir o Hollanda seferi denilen rezalet? Bizim zayıf noktamızın 9. ordu olduğunu pekala biliyordu Almanlar. Le Rudeau, harp etmeyi dans etmekle karıştıran bir general. Allah'tan ki bugünkü durumda bir tersine dönüş beliriyor. İngiliz Hava Kuvvetleri çok iyi iş gördü. Neme lazım? Harp esirlerinin söylediğine göre Almanların bayağı ağır zayiat verdikleri anlaşılıyor. Aras bölgesinde tanklarıyla piyade birlikleri arasındaki irtibat kopmuş durumda. De Gaulle'ün Tugay'ını inşallah gönderirler. Birçok şey yarınki harekatın neticesine bağlı. Canberra'ya kadar ilerleyebilecek olursanız... Vigno kesmişti sözünü. Yakışıklı bir ihtiyardı Vigno. Bir genç kızınki kadar pembe, taptaze bir yüzü ve bembeyaz bıyıkları vardı. Tümenimi ikmal etmedikleri takdirde kendi kendimizi bile savunmaktan aciz kalacağımızı General Ramiller'a bildirmiş bulunuyorum dedi. Uçaklarımızın sesini işitmeyeli 3 gün oluyor. Tank birliklerinin irtibatsız kaldığını söylediniz. Bu bir şey ifade etmez ki. Tanklar zırhını delebilecek vasıfta toplara sahip değiliz. Benim kadar siz de biliyorsunuz bunun böyle olduğunu. Sadece dün 3200 kişi telafet verdik. Askerlerin maneviyatı alabildiğine bozuk. Subaylarsa verilen emirleri uygulamıyorlar. Nasıl bir hızla ilerlediklerini göz önüne alacak olursak... Davis ise masaya bir yumruk indirmişti. Kül tablası yere düştü. Burada durum muhakemesi yapmıyoruz diye haykırdı. Ne biçim laf bunlar? Nasıl bir hızla ilerlediklerini göz önüne alırsak da ne demek? Bırakınca ilerlerler tabii. Verilen emri yerine getirmediklerini söylüyorsunuz subayların. Ama bizzat siz kendiniz örnek olmaktasınız onlara bu konuda. Ben size taarruzdan söz açıyorum. Siz ise karşıma geçmiş ağlamaktasınız. Harp divanına sevk edeceğim sizi. Utanç verici bir hal bu. Geçmişinize hiç yakışmayan bir şekilde çocuk gibi davranıyorsunuz. Davis ise 11. tümene düşen görevi bir kere daha açıkladıktan sonra gitti. Yaverine döndü General Vigno. Hücuma falan kalkamayız dedi. Kimin harp divanına sevk edileceğine gelince bunu ileride göreceğiz. 11. tümen kurmayı sahiplerinin terk ettiği güzel bir çiftlik binasına yerleşmiş bulunuyordu. Mısır tanelerinin ardından telaşla koşuşup duruyordu tavuklar. Gencecik bir gözlüklü teğmen avlunun ortasında ayakta durmaktaydı. General Divisse'yi görür görmez askeri bir duruşa geçip haykırdı. Generalim, taarruz emrini veriniz, yoksa askerlerimin hepsi kaçacak generalim. Davis ise başıyla tasdik edip sırtını döndü, gözleri yaşarmıştı. 42. tümene gidiyoruz. Perona'ya doğru hareket etti araba, general telsizli radyosunu açmıştı. Paris gene Foxtrot çalıyordu. İğneyi çevirdi Davis'e ve Stuttgart'ın Fransızca yayınını yakaladı. Hala direnmekte olan Hollanda ordusunun artıkları dün teslim olmuşlardır. Saint-Quentin'i de işgal eden birliklerimiz Lille'den Peron'a uzanan geniş bir cephe üzerinde hızla ilerlemektedirler. Hollandalıları saymamak şartıyla taarruzun başlangıcından beri 110 bin esir aldık. Ayrıca da önemli miktarda harp malzemesi ele geçirmiş bulunuyoruz. İsviçreli gazetecilerden sızan bilgilere göre Paris'te tam bir panik havası hüküm sürmektedir. Hükümet üyelerinin çoğu başkenti şimdiden terk etmiş durumdadır. Conciano da paktın yıl dönümü şerefine verdiği büyük nutukta İtalya artık müdahale etmeden kalamaz demiştir. Düşünceye dalmıştı Davis'e. Yarın belki de Perona'da olacaklar. Sonun başlangıcı. Weygand, Gamelin'den çok mu iyi yani? İki apayrı adam dışarıdan bakılınca. Ama zihniyetleri tamamıyla aynı. Dört elle geçmişe sarılma zamanının değişmiş olduğunu anlamak istemiyorlar bir türlü. Memleketin dümeni ise bir takım aciz maskaraların elinde. Tessa ile olan konuşmasını hatırladı general. Bu iş askerlerin işi değil. Çoktan ele geçirebilirdi Almanlar Paris'i. Ama orduyu yok etmek istiyorlar daha önce. Yarınki harekat bir sonuç verir mi acaba? Vigno gibi korkak herifler var adım başında. Ya bunların arasındaki hainler? Paris'e getirdi iğneyi yeniden. Ciddi bir sesle ilan ediyordu spiker. Churchill bugün şu beyanatı vermiştir. Fransız hükümeti Fransızların her ne pahasına olursa olsun sonuna kadar savaşacakları hususunda bana kesin teminat vermiş bulunmaktadırlar. İnanmayan insanlara özgü bir gülümseyiş dolaştı generalin dudaklarında. kimdi acaba bu vaatte bulunan? Tessa'dır herhalde. Tabii canım, sonuna kadar savaşacağız demiştir en acılı sesiyle. Sonra da metresini kucaklayıp güneye kaçmıştır. Tıpkı o vali gibi. Bir tek şey var hakikat olan, ordu. Sonuna kadar savaşmalıdır. Ama ötekiler istemiyor savaşa devam etmeyi. Picard'ları, Vigno'ların bir tek hayali var şimdi. Teslim olmak. Canlı bir örnek vermek gerekiyor bunlara. Vazife başında ölmek gerekiyor. Böylelikle gelecek kuşaklar da öğrenmiş olur ki hakiki Fransızlar da vardı bu lanetli devirde. O ufak tefek gözlüklü teğmeni hatırladı Davis'e ve boğazında bir şeylerin düğümlenir gibi olduğunu sezdi. Şerefiyle ölmek istiyordu şimdi, o kadar. Ve hep aynı duanın sözlerini mırıldanıyordu durmadan. Çocukluğunda zor bir imtihana girmeden önce de böyle yapardı. Araba perona da ilerliyordu. Tuhaf şey dedi yaver. Okul binasıydı 142. tümen karargahı ama görünürde kimsecikler yok. Sorup öğrenecek bir insan da bulamadılar. Ölmüş gibiydi küçük şehir. Herhalde bombardıman korkusundan. Evlerin harabeleriyle tıkanmıştı yol. General indi, etrafına bakındı. Yaşlı bir kadın belirmişti bir kapının aralığında. Askerlerin nerede konakladığını biliyor musun nineciğim? Kadın parmağıyla belediye binasını gösterip ağlamaya koyuldu. Birbiri ardına bomboş odalardan geçti Davis'e. Bir alay kağıt parçası, asker çantası ve miğfer sürünmekteydi yerde. Bilgi edinmek üzere yaverini gönderip beklemeye karar verdi. Ve siyah bir örtüyle kaplı büyük bir masanın üzerine oturdu. Eline ilk geçen kağıdı okumaya koyuldu dalgın gözlerle. Bir nüfus kağıdıydı. Yeniden hayale daldı. Valens'taki evi, küçücük bir kediyle oynayan kız torunu canlanmıştı gözünde. Bir daha hiçbirini göremeyecek onların. Bir tek şey kalmıştı. Evet, şerefiyle ölmek. Bitkin bir haldeydi. Güçlükle açtı gözlerini. Karşısında Almanlar vardı. Bir subay ve bir alay asker. Bir yara izi göze çarpıyordu albayın yanağında. Kelebek gözlüğü pırıldıyordu. Küstahça bir gülümseyiş dolaştı yüzünde subayın ve kötü bir Fransızcayla "Yanılmıyorsam General Davis'e ile müşerref oluyorum," dedi. "Size saygılarımı sunmakla bahtiyarım." 20. İhanet ettiler. İşlenen suçlar için ölüm çok hafif bir cezadır. Askerlerimizin harp meydanında öldüğünü unutmayınız. Korkaklarla hainleri perişan edeceğiz. Eğer Fransa'yı artık sadece bir mucize kurtarabilirse ben mucizeye inananlardanım. Reynaud sözlerini bitirdiği zaman senatörler kibarca alkışlamıştı. Hepsi de tecrübeli kurt politikacılardı ve hükümetin çok geçmeden düşeceğini anlamıştılar. Milletvekillerine ayrılmış olan locada Foger'in ağladığı görülüyordu. Bu sakallı hayalperesti bir Türk mendiliyle yaşlarını kurularken gören gazeteciler bıyık altından gülmekteydiler. Tessa tam arabasına binmek üzereyken Foger yetişip kolundan yakaladı. "Seninle konuşmam lazım. Çok güzel söyledi Reynaud. İhanet ettiler. Namuslu ve cesur bir söz. Bir kırbaç darbesi gibi. Şimdi vakit geçirmeden davranmak gerekiyor." Bütün şu son günler boyunca kaygısızlıkla en derin umutsuzluk arasında mekik dokuyarak yaşamıştı Tessa. Haberler durmadan çelişmekteydi. Kimi zaman başarılı bir karşı hücumdan söz açılıyor, hemen ardından da Paris'in bir güne kalmaz düşeceği ileri sürülüyordu. Petten'e bakacak olursanız ordu diye bir şey kalmamıştı ortada. Birbirleriyle irtibatlarını tamamıyla kaybetmiş başıboş birlikler vardı. Mandel ise hala bir mukavemet hareketinin mümkünlüğünü ispata çalışıyordu. Bakanlar bir anda Paris'i terk etmeye karar veriyor, bir an sonra da başkentin her türlü tehlikeden azade bulunduğunu ilan ediyorlardı. Ve ne uyku kalmıştı Tessa'da ne de iştah. Hastalanmaktan korkmaya başlamıştı. Dehşet içinde baktı Foger'e. Bir bu eksikti işte. Foger ise çoktan arabaya yerleşmiş ve gök gürültüsünü andıran sesiyle başlamıştı bağırmaya. "Toptan ayaklanmamız lazım." "Çok geç," dedi Tessa. Ve karamsar bir edayla burnunu sildikten sonra devam etti. Ben bir mistik değilim. Mucizelere falan inanmam. Ama dün Aras'la Eymenz'i işgal ettiler ve bugün kıyıya ulaşmış durumdalar. Orduyu kuşattılar sözün kısası. 40 tümen var orada. Pekala yarabilirler çemberi. Kim yaracak? Belçikalıları sil bir kere hesaptan. Kral Leopold'un koyu bir Alman taraftarı olduğunu sokaktaki çocuklar bile biliyor. İngilizler daha bugün iki tümenlerini Bapam'dan Dunkirk'e doğru çektiler. Weygand haklı olarak General Gort'la karşılaşmayı reddetti. Tek kelimeyle mahvolduk. Nasıl düşünebilirsin bunu? Daha biraz önce korkaklara ölüm demişti Reyno. İlkin seni kurşuna dizmeli. Bar bar bağırıyordu Fogger. Sakalı titremekteydi ve tükürük saçıyordu karşısındakinin yüzüne. Tessa yumuşak ve uzlaşmak isteyen bir sesle ''Boşuna bağırıp durma, hiçbir işe yaramaz.'' Zevahir'i kurtarmak için öyle konuşuyor Reyno. ''Git bir de baş başayken dinle bakalım ne diyor.'' Namuslu bir adamsın ama hayalperestsin. Biliyorum benden nefret ettiğini. Nahak yere Marsilya'da sana saldırdıkları vakit samimi olarak üzüntü duymuştum. Böyle bir anda bula bula bunu mu buluyorsun söylenecek? Bırak şu politik hesapları artık bir yana. Ölüyor Fransa, ölüyor. Hizipleri unut, partileri sil artık. Dedim ya, hayalperestsin diye. Aslında ondan da bersin. Geçmişin adamısın, geçmişin. Bir tarafta 70 tonluk tanklar duruyor, karşı tarafta da yurttaş Fugger. Yoksa General Kleist'in askerlerini insan hakları bildirisini elinde sallayarak durduracağını mı sanıyorsun? Şakanın sırası değil. Şaka etmiyorum inan. Hiçbir vakit bu kadar ciddi olmadım. Biz çoktan unumuzu eleyip eleğimizi astık. Anlamıyor musun? Brutel belki sıyrılabilir bu işin içinden. Ama o da yaşlandı. Kiliseden çıkmıyor. Ağzında hep bir dua. Grandel, Laval, Möjö. İşte gelecek bunların. Her ikimiz de radikal olduğumuz halde sen beni namussuzun biri olarak görmektesin. Biliyorum. Dukamp'a saygı beslersin sen. Kaşine beslersin. Ama düşün ki bunlar geçen yüzyılın kahramanları. Öteki ülkelerde 19. yüzyıl tam vaktinde yani birinci harple ölüp gömüldü. Ama Fransa'da tecilli kaldı 19. yüzyıl. Bizdeki ihtiyarlar ölmek bilmiyor. Bak Patene 80 yaşında ve hala plan kuruyor, proje yapıyor. Ama 19. yüzyıl bizde de ölmek üzere. Can çekişiyor artık. Senin Desire gibi tıpkı Desire dedim de. Geçenlerde gelip buldu beni. Ne teklif ediyor biliyor musun? Paris'i savunmayı.